Ayrımaltı Casuslar Mücadelesi John le Carre Sayfa 58 Stanford İdari Kısım'da altın çerçeveli gözlük takan ve ofise motosikletle gelip giden babacan bir adamdı. Bir keresinde Leclerc hiçbir neden yok yani motosiklete itiraz etmiş ve o da motosikletini hastanenin karşısındaki sokağa park etmeye başlamıştı. ''Şimdi operasyona gelirsek'' diye devam etti Leclerc. Ellerini birbirine yapıştırmış halde yüzünün önünde tutarken sanki o aydınlık çehresi ortadan ikiye ayrılmış gibi görünüyordu. Sadece Haldane ona bakmıyordu. Onun bakışları pencereye doğru çevriliydi. Dışarıda yağmur karanlık vadiye düşen bir bahar yağmuru gibi nazikçe binaların üzerine yağıyordu. Leclerc aniden ayağa kalktı ve duvarda asılı olan bir Avrupa haritasının yanına gitti. Haritanın üzerine raptiyeler de küçük bayraklar tutturulmuştu. Kuzey yarım küreye ulaşmak için parmaklarının ucunda havaya kalkarak ''Almanlarla ilgili sorunlu bir yer var'' dedi. Küçük bir gülüşme oldu. ''Rostock'un güney alanında, Kalkstadt diye bilinen bir yer, tam şurada.'' Parmağı Baltık denizindeki Schleswig-Holstein kıyı hattını takip ederek önce doğuya doğru kaydı ve Rostock'un 3 veya 5 santim kadar güneyinde durdu. Kısaca söylemek gerekirse oradaki askeri tesislerde önemli bir hareketlenme olduğuna işaret eden, kanıtlayan diyemiyorum, 3 gösterge var elimizde. Diğerlerine bakmak için döndü. Tüm bilgilerin hafızasında olduğunu ve masadaki kağıtlara ihtiyaç duymadığını kanıtlamak için haritanın başında durup operasyonu anlatacaktı. İlk gösterge yaklaşık bir ay önce Hamburg'da bulunan temsilcimiz Jimmy Gorton'un raporunu aldığımızda ortaya çıktı. Woodford gülümsedi. Güzel tanrım, ihtiyar Jimmy hala çalışıyor muydu? Doğu Alman bir mülteci, Kalkstadtlı bir demiryolu görevlisi. Lübeck yakınlarında sınırdan geçmiş ve nehri yüzerek aşmış. Konsolosluğumuza giderek Rostock yakınlarında bulunan yeni bir roket mevziği hakkında onlara bilgi satma teklifinde bulunmuş. Ancak belirtmem bile gerekmez ama konsolosluk onu kapı dışarı etmiş. Dışişleri Bakanlığı bize atık hizmet tesislerini bile kullandırtmazken... Hafifçe gülümsedi. Askeri bilgileri alarak bize yardımcı olması pek mümkün değildi zaten. Bu şakayı hoş mırıldanmalar takip etti. Ancak şans eseri Gorton bu adam hakkında bilgi edinmiş ve onu bulmaya Flensburg'a gitmiş. Woodford'un gözden kaçıracağı bir şey değildi bu, Flensburg. Orası 41 senesinde Alman denizaltılarının konuşlandırıldığı yer değil miydi? Flensburg hep en kötü anılan yerlerden biriydi. Leclerc kendisinin de aynı şeyi hatırladığını belli edercesine Woodford'a bir baş işareti yaptı. Zavallı adam Kuzey Almanya'daki her ittifak bürosuna gitmiş ama kimse yüzüne bile bakmamış. Jimmy Gorton ise onunla konuştu. Sesinde öyle bir ifade vardı ki sanki Gorton'un bir sürü budalanın arasındaki tek akıllı kişi olduğunu ima ediyordu. Leclerc masasına geçti ve gümüş kutusundan bir sigara alarak yaktı. Sonra kapağında koyu kırmızı bir çarpı işareti bulunan dosyayı eline alarak sessizce masaya bıraktı. ''Bu Jimmy'nin raporu'' dedi. ''Tüm standartlarda birinci sınıf bir çalışma.'' Sigara parmaklarının arasında çok uzun görünüyordu. ''Sığınmacının adı'' diye ilgisiz bir şekilde ekledi. ''Fritsche.'' ''Haldane sığınmacı mı?'' diyerek hemen araya girdi. Adam düşük sınıftan bir mülteci, bir demiryolu işçisi. Onun gibi adamlara sığınmacı demeyiz genellikle. Leclerc hemen savunmaya geçti. Adam sadece bir demiryolu işçisi değil, aynı zamanda bir makinist ve biraz fotoğrafçılığı da var. McCulloch dosyayı açtı ve metodik bir şekilde yazılanları incelemeye başladı. Sandford altın çerçeveli gözlüklerinin arkasından onu seyrediyordu. Fritsche Eylül'ün birinde veya ikisinde hangisi olduğu belli değil çünkü hatırlamıyor. Kalkstadt'taki cephaneliklerde arkadaşlarından biri hasta olduğu için çift var diye çalışıyormuş. Bu yüzden de sabah 6'dan öğlen 12'ye ve öğleden sonra 4'ten akşam 10'a kadar çalışmak zorundaymış. İşe gittiğinde orada bir sürü Vopos yani Doğu Alman halk polisi olduğunu görmüş. İstasyonun girişinde bekliyorlarmış ve tüm yaya trafiğini engelliyorlarmış. Çalışanların isimlerini ellerindeki listeye bakarak kontrol edip onlara istasyonun doğu tarafındaki depolardan uzak durmalarını söylüyorlarmış. Dediklerine göre diye üstüne basa basa devam etti Leclerc. Aralarından biri doğu tarafındaki depolara yaklaşacak olursa vurulabilirmiş. Bu anlatılanlar odadakileri etkilemişti. Woodford tüm bunların tipik Alman davranışları olduğunu söyledi. İyi de bizim mücadelemiz Ruslarla diye araya girdi Haldane. Adam tuhaf biri. Onlarla bu konuda bayağı sohbet etmiş. Kendisinin de güvenilir bir Alman vatandaşı olduğunu söyleyip parti üyeliğinden bahsetmiş. Onlara sendikanın kartını, karısının fotoğrafını, Tanrı bilir daha başka neleri göstermiş. İşe yaramamış tabii. Çünkü ona sadece emirlere uymasını ve depolardan uzak durmasını söylemişler. Ama ondan bir şekilde hoşlanmış olmalılar ki saat 10'da çorba içmeye giderken ona da gelip çorba içmesini teklif etmişler. Çorbayı içerken polislere ne olup bittiğini sormuş. Adamların aslında ağızları sıkıymış ama aynı zamanda çok da heyecanlı davranıyorlarmış. Sonra bir şey yaşanmış, çok önemli bir şey. Yaşı diğerlerine göre daha genç biri depoda saklanan şeyin birkaç saat içinde Batı Almanya'da bulunan Amerikalıları yok edebileceğini söylemiş. Tam o anda bir subay gelmiş ve işlerinin başına dönmelerini emretmiş. Haldane kuvvetli bir şekilde çaresizce öksürdü ve sesi eski bir mahzende eko yapar gibi odada yankılandı. Birisi subayın Alman mı yoksa Rus mu olduğunu sordu. Alman, bu önemli bir nokta. Olayın içinde hiç Rus yok. Haldane sert bir sesle onun sözünü kesti. İltica eden adam öyle söylüyor. Bildiğimiz şeyler sadece onun söylediklerine dayalı. Yanlış yorumlar yapmayalım. Tekrar öksürdü. Çok rahatsız ediciydi. Tamam, nasıl istersen. Adam eve gitmiş ve yemeğini yemiş. Kendi istasyonunda askercilik oynayan genç çocuklardan emir almak zoruna gittiğinden Alman içkilerinden bir iki kadeh içip depolarda ne olabileceğini düşünmeye başlamış. Adrian, öksürüğün seni rahatsız ediyorsa... Haldane başını salladı. Sonra istasyonun kuzey tarafında eski bir deponun bulunduğunu ve bu depoyla gitmeleri yasaklanan depo arasında ortak bir duvar olduğunu ve oraya da kapaklı bir vantilatörün monte edildiğini hatırlamış. Sonra depoda ne olduğunu görebilmek için sırtını askerlere dönük tutarak vantilatör boşluklarından içeriği görmeye çalışmış. Woodford güldü. Sonra işi bir adım daha ilerletmeye ve içeride olan şeyin fotoğrafını çekmeye karar vermiş. Delirmiş olmalı diye yorum yaptı Aldin. Bu anlattıklarını kabul etmek mümkün değil. Deli veya değil, yapmaya karar verdiği şey buymuş. Ona güvenmedikleri için öfkeliymiş ve depoda ne olduğunu bilmeye hakkı olduğuna inanıyormuş. Leclerc bir an durakladı, sonra konuşmasına geri döndü. Bir EXA-2 fotoğraf makinesi, yani tek objektifli refleks makinesi varmış. Doğu Alman üretimi. Aslında ucuz bir şeymiş ama tüm EXACTA lensleriyle uyumluymuş. Hızı EXACTA'ya göre biraz daha düşükmüş tabii. Soran gözlerle teknik birimdekilere, Dennison ve McCullough'a baktı. Doğru mu bu baylar diye sordu. Yanlışsa beni düzeltmelisiniz. Dennison ve Kulloch aptalca sırıttılar çünkü ortada düzeltilecek bir şey yoktu. Sahip olduğu objektif geniş açılı ve güzel bir objektifmiş. Sorun ışıktan kaynaklanıyormuş. Sonraki vardiyası saat 4'te başladığından o saatte hava alacakaranlık olacak ve deponun içindeki ışık da azalacakmış. Özel durumlar için sakladığı ve DIN 27'lik hıza sahip bir Agfa filmi varmış. Dipnot, DIN, Alman endüstri standardı. Fotoğrafçılıkta ışığa karşı duyarlılık ya da hız artık ISO ile tanımlanmaktadır. Bahsedilen 27'lik film 400 ISO'ya tekabül etmektedir. Bu yüzden onu kullanmaya karar vermiş. Sustu. Bu suskunluk soru almak için değil, biraz daha fazla etki yaratmak içindi. Haldane bir sonraki sabaha kadar niye beklememiş diye sordu. Leclerc yumuşak bir ses tonuyla, Gorton raporda adamın o eski depoya nasıl gittiğini, bir yağ bidonunun üstüne çıkıp vantilatör boşluğundan nasıl fotoğraf çektiğini ayrıntılarıyla anlatmış. Burada hepsini tekrar etmeyeceğim. Fotoğraf çekerken 2.8'lik azami diyafram açıklığı ve 1 saniyenin 1/4 ile 2 saniye arasında değişen hızlar kullanılmış. Neyse ki Alman mükemmeliyetçiliği diye bir şey var. Hiç kimse gülmedi. Hız elbette ki varsayımlara dayanarak belirlenmiş. Tahmini bir saniyelik pozlama süresiyle çekmiş fotoğrafları. Sadece son üç fotoğrafta bir şeyler görünüyor. Onlar da işte burada. Lötner çelik masanın çekmecesinden 25 çarpı 30 santim büyüklüğünde yüksek parlaklıkta bir deste fotoğraf çıkardı. Bir yandan da kendi yansımasını seyreden biri gibi hafifçe gülümsüyordu. Fotoğrafları daha önce görmüş olan Haldane ve Avery hariç diğerleri fotoğrafları incelemeye başladılar. Orada bir şey vardı. Hızlıca göz atıldığında dağınık gölgeler arasında gizli bir şeylerin bulunduğu anlaşılıyordu. Ama dikkatle bakılıp karanlıkta kalan alanlara yaklaşıldığı zaman o şekil kayboluyordu. Ancak orada bir şeyin olduğu kesindi. Belki kamufle edilmiş bir top namlusuydu ama bunun için fazla keskin kenarlı ve uzundu. Belki de bir ulaştırma uçağıydı ya da bir platformun belli belirsiz pırıltısıydı. Leclerc umutla yüzlerine bakarak onlardan iyimser bir tepki bekledi. Elbette üzerine koruyucu bir şeyler koyacaklardı dedi. Avery saatine baktı, 11:20 geçiyordu. Benim kısa süre içinde çıkmam gerekiyor efendim dedi. Sera'yı hala aramamıştı. Uçak biletim için saymanlığa gitmem lazım. Leclerc 10 dakika daha kal diye rica etti. Haldane nereye gidiyor ki diye sordu. Taylor'la ilgilenecek ama önce Circus'la bir görüşmesi var. İlgilenmek derken neyi kastediyorsun? Taylor öldü. Huzursuz bir sessizlik oldu. Taylor'ın başka bir isimle seyahat ettiğini biliyorsun. Birisinin onun eşyalarını ve filmi alması gerekli. Avery onun akrabası gibi gidecek. Bakanlık hali hazırda onay verdi. Senin de onayını almam gerektiğini bilmiyordum. Cenazeyi almak için mi? Filmi almak için diye kızgın bir şekilde cevap verdi Leclerc. Bu bir operasyon. Avery bu konuda eğitimli değil. Savaşta bu görevleri yapanlar ondan daha gençti, üstesinden gelebilir. Ama Taylor gelemedi. Cenazeyi aldığında ne yapacak? Onu el çantasına mı koyup geri getirecek? Bunu daha sonra tartışsak nasıl olur dedi Leclerc ve ihtiyar Adrian'ın gönlünü almak gerekir gibisinden gülümseyerek diğerlerine döndü. 10 gün öncesine kadar elimizdeki tek malumat buydu. Sonra ikinci gösterge ortaya çıktı. Kalkstad etrafındaki alan yasak bölge olarak ilan edilmiş durumda. Bir anda heyecanlı mırıltılar yükseldi. Belirleyebildiğimiz kadarıyla 30 kilometre yarı çapındaki bir alanı kapsıyor burası. Tamamen tecrit edilmiş ve trafiğe kapalı bir yer. Sınır muhafızları görev yapıyor. Masadakilere baktı. Bunun üzerine bakanlığa bilgi verdim. Tüm neticeleri size bile söyleyemiyorum ama birini açıklayayım. Son cümleyi hızlı bir şekilde söylemişti. Aynı esnada da kulaklarının üst kısmındaki beyaz saçların yukarı doğru kalkmış uçlarını düzeltiyordu. Haldane unutulmuştu. Leclerc zafer anlarında yapılan gönül alıcı bir hareketle Haldane'e işaret etti ama o görmezden geldi. Baştan beni şaşırtan şey Sovyet askerlerinin olaya dahil olmamasıydı. Oysa ki Rostock, Witmar ve Schwerin de birlikleri var. Parmağını bayrakların arasında dolaştırdı. Ama hiçbir Rus askeri Kalkstad etrafında görülmüyor ve bu diğer makamlar tarafından da onaylandı. Eğer orada silahlar varsa hem de imha kabiliyeti yüksek silahlar, neden Sovyet askerleri orada değil? McCullough fikrini söyledi. Asker değil de teknisyenler olamaz mıydı? Sivil kıyafet giymiş Sovyet teknisyenleri. Bu pek mümkün değil. Sakince gülümsedi. Taktik silahların nakledildiği benzer olaylarda her zaman en az bir Sovyet birliğinin orada bulunduğunu tespit ettik. Diğer yandan 5 hafta önce daha güneyde bir yerde Gustweiler'da birkaç Rus askeri görüldü. Haritaya geri döndü. Sadece bir gece meyhaneye gitmişler. Bazılarında topçu birliğine ait breveler varmış. Bazılarında ise hiçbir işaret yokmuş. Sanki bir şey getirmişler, bırakmışlar ve geri dönmüşler. Woodford giderek huzursuzlanmıştı. Tüm bunlar ne anlama geliyordu? Bunu bilmesi gerekliydi. Bakanlıkta neler konuşulmuş, bu konu nasıl ele alınmıştı? Woodford bulmaca çözecek kadar sabırlı biri değildi. Leclerc sesindeki o resmi tınıyı tekrar yakalamıştı. Bu ses tonu gerçekler gerçektir ve tartışılamaz intibağı bırakan bir ses tonuydu. Araştırma kısmı muhteşem bir iş çıkardı. Bu fotoğraflardaki objenin uzunluğunu gerçeğe en yakın şekilde hesapladılar ve sonuçta bu objenin orta menzilli bir Sovyet roketi kadar uzun olduğunu belirlediler. Mevcut bilgiler ışığında. Parmak eklemiyle haritanın üzerine vurdu ve kancaya takılı harita iki yana sallandı. Bakanlık büyük ihtimalle Doğu Almanların kontrolündeki Sovyet füzeleriyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyor. Ama araştırma bürosu bu mesafeye kadar ulaşabilmek için hazırlıklı değil. Eğer bakanlığın görüşü geçerliliğini korursa, yani doğruysa, bu demektir ki... Hoş olmayan bir şeyi açıklayacağını belli edercesine sesine kederli bir ton verdi. Küba'da yaşanan olaya benzer bir olayla, ama ondan daha da tehlikelisiyle karşı karşıyayız demektir. İşte bu vurucu olan andı. Onları etkilemeyi başarmıştı. İşte bu sebepten, diye devam etti Leclerc, bakanlık söz konusu bölgenin üzerinde bir uçuş yapılması gerektiğine karar verdi. Bildiğiniz üzere son 4 yıldır sivil ya da askeri, sadece geleneksel rotalar üzerinde fotoğraf çekmemize izin veriliyordu. Bunlar bile Dışişleri Bakanlığı'nın onayını gerektiriyordu. Haritadan uzaklaştı. Gerçekten çok üzücüydü. Gözleriyle sanki odada olmayan bir şeyi arıyor gibiydi. Diğerleri endişeyle ona bakarak ne diyeceğini merak ettiler. Bu sefer bakanlık bu kuralı yıkmaya karar verdi. Bu operasyonu yürütme görevini bize verdiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Bunun üzerine kayıtlarımızda yer alan en iyi pilotu seçtik, Lansen'i. Birisi şaşkınlıkla başını kaldırdı. Ajanların isimleri böyle ulu orta söylenmezdi. Lansen Düsseldorf'tan Finlandiya'ya uçacağı özel sefer sırasında belli bir para karşılığında fotoğraf çekme işini üstlendi. Filmi Taylor alacaktı ama havaalanındayken hayatını kaybetti. Görünüşte bir araba kazası. Dışarıda yağmur yağarken gelip giden arabaların sesi odaya sanki rüzgarda hışırdayan bir kağıdın sesi gibi geliyordu. Ateş sönmüştü ama dumanı bir örtü gibi masanın üzerinde havada asılı duruyordu. Sandford elini kaldırdı. Bu ne çeşit bir füze, diye sordu. Bir sandal, orta menzilli. Araştırmanın verdiği bilgiye göre ilk olarak 1962 senesinin Kasım ayında Kızıl Meydan'da teşhir edilmiş. O zamandan bu yana da bayağı meşhurmuş. Rusların Küba'ya konuşlandırdıkları sandalın aynısı. Ayrıca Woodford'a bir bakış attı. Savaş zamanında kullanılan Alman V2'lerinin bir benzeri. Kendi masasından başka fotoğraflar aldı ve onları toplantı masasının üzerine koydu. Burada araştırma bürosunun temin ettiği bir sandal füzesinin fotoğrafı görülüyor. Söylediklerine göre. Eliyle füzenin alt kısmındaki şekli gösterdi. Kloş etek denilen şu kısımla diğerlerinden ayrılıyor. En alt noktadan en üst noktasına kadar toplam uzunluğu 12 metre. Dikkatle bakarsanız kenetlerin hemen yanında koruyucu kılıfı sabit tutmaya yarayan kıvrımları görebilirsiniz. İlginçtir ki sandalı koruyucu kılıf içinde gösteren başka bir fotoğraf da mevcut değil. Belki Amerikalılarda vardır ama bu aşamada onlara yaklaşabileceğimizi sanmıyorum. Woodford hemen tepki gösterdi. Elbette ki olmaz. Bakan onların durumu öğrenip alarma geçmesinden endişeliydi. Amerikalılara sadece roket lafı etmek bile en tehlikeli sonuçları doğurabilir. Biz daha ne olduğunu anlamadan Rostock semalarına U-2'lerini gönderirler. Odadakilerin kahkahalarından cesaretlenen Leclerc sözlerine devam etti. Bakan başka bir konudan daha bahsetti ve bunu da size aktarmam gerektiğini düşünüyorum. Bu roketler yüzünden en fazla tehdit altındaki ülke... Bu arada roketlerin menzillerinin yaklaşık 1300 kilometre olduğunu hatırlatmam lazım. Muhtemelen bizim ülkemiz. Amerika Birleşik Devletleri olmadığı kesin. Siyasi açıdan Amerikalıların eteğinin altına saklanmak gerçekten hoş bir şey değil. Bakanın da belirttiği gibi hala belli bir ağırlığımız var. Haldane alaycı bir tavırla aman ne hoş, dedi ve o an Avery içinde biriken öfkeyle ona doğru döndü. Bence bundan daha iyisini yapabilirsiniz, dedi. Az kalsın biraz insaflı olun da, diyecekti. Haldane buz gibi bakışlarını onun üstüne dikti ama sonra başka tarafa çevirdi. Aslında cezası affedilmemişti, ertelenmişti. Birisi Taylor'ın alacağı filmi Avery eğer bulamazsa ne olacak diye sordu. Diyelim ki film ortada yoktu. O durumda yeni bir uçuş mu yapılacaktı? Hayır dedi Leclerc. Başka bir uçuş söz konusu değil. Ayrıca çok da tehlikeli. Başka bir şey deneyeceğiz. Devam etmeye gönlü yoktu ama Haldane bastırdı. Ne gibi mesela? İçeri bir adam sokabiliriz. Tek yol bu gibi görünüyor. Haldane bizim şube mi yapacak bunu diye şaşkınlıkla sordu. İçeri adam mı sokacağız? Bakanlık böyle bir şeye asla müsaade etmez. Herhalde Circus'tan yapmasını isteyeceksin demek oluyor bu. Sana durumu anlattım. Adrian bana bu işi bizim yapamayacağımızı mı söylüyorsun Tanrı aşkına? Yardım istercesine masadakilere baktı. Genç Avery hariç buradaki herkes 20 yıldır ya da daha fazla bir süredir bu işlerin içinde. Sizin ajanlık hakkında unuttuklarınız, Circus'ta bulunanların yarısının bildiklerinden fazladır. Yaşa, yaşa diye bağırdı Woodford. Kendi bölümüne bir bak Adrian, araştırma kısmına bir bak. Son 5 yılda Circus'un sana gelip tavsiye istediği, senin imkanlarını ve kabiliyetlerini kullandığı en az yarım düzine olay sayabilirim. Ajanlar içinde niye aynısı olmasın? Bakanlık bu uçuş işini üstlenmemize izin verdi. Ajan işine niye izin vermesin? Üçüncü bir göstergeden daha bahsetmiştin. O neydi? Takip edemedim. Taylor'ın ölümü dedi Leclerc. Avery ayağa kalktı, başıyla odadakilere selam verdi ve parmaklarının ucunda sessizce kapıya yürüdü. O çıkarken Haldane arkasından bakıyordu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 67.